Ayrım 32.
Yön değiştirme. Bu durum bizi şu ya da bu nedenle kendi gerçek kaynaklarına karşı açığa vurulamayan, yani anlatım bulamayan saldırgan duygulara ne olduğunun tartışmasına getirmektedir. İnsanlar sık sık birbirleri tarafından engellenir ya da rahatsız edilirler. Fakat karşılık vermezler. Çünkü engelleyen kişi ya çok güçlüdür, ya ulaşılamazdır, ya da engellenenler çok kaygılı ve çekingendirler. Böyle bir durumda boşalma gereksinimleri birçok başka yoldan giderilebilir. Bu yollardan biri saldırganlığı gerçek hedefin yerine geçen bir başka hedef üzerinde boşaltmaktır ki buna yön değiştirme denir. Örneğin Holmes 1972 tarafından yapılan daha önce tartıştığımız bir deneyde bazı deneklerin deneye geç gelerek kendilerini engelleyen kişiye karşı saldırgan davranmalarına izin verilmişti. Diğer deneklere ise engellenmeleriyle bir ilişkisi bulunmayan birisine saldırma fırsatı verilmişti. Engellenme suçlu kişiye karşı olduğu gibi suçsuz kişiye karşı da saldırganlığı artırmıştır. Bir baba oğlunun sinemaya gitmesini yasakladığı zaman çocuk kızar ve saldırganlık duyar. Babasına saldıramaz çünkü çok güçlüdür ve buna karşı toplumsal engeller vardır. Ayrıca böyle bir saldırı gelecekte sinemaya gitmesine izin verilmesi olasılığını daha da azaltacaktır. Böylece öfkesini bir başkası üzerine kanalize edip boşaltır. Çevresinde ulaşabileceği bir sürü başka insan vardır. Annesi, büyük erkek ve kız kardeşleri, küçük erkek kardeşi ve yandaki dairede yaşayan kendi yaşında bir erkek çocuk vardır. Bütün bu insanlar çocuğu engelleyen kaynağı, yani babasına benzerlikleri açısından bir ölçek üzerinde sıralanabilirler. Bu benzerlik temelde durumu kendi algılayış biçimine bağlı olmakla birlikte çocuğun bu insanları annesinden başlayarak akranı erkek çocuğa doğru sıraladığını varsayalım. Bu insanlardan hangisini seçeceğinin ve ne kadar saldırganlık göstereceğinin belirleyicisi nedir? Yön değiştirmenin temel ilkesi şöyle ifade edilebilir. Yeni kişi engellenmenin gerçek kaynağına ne kadar çok benzerse, engellenen kişi ona karşı saldırgan iç tepileri o kadar güçlü olacaktır. Bu nedenle şekil 6.2'de, kesiksiz çizgiyle gösterildiği gibi çocuğun saldırganlık iç tepilerinin en güçlü hedefi babasıdır ve yöneldiği kişinin babasına benzerliği azaldıkça bu iç tepilerin gücü de azalır. Şekil 6.2. Saldırganlık duyguları ve saygının en yüksek olduğu kişi gerçek hedeftir. Saldırganlık dürtüsü ve saygının gücü gerçek hedefle yeni kişi arasındaki uzaklık arttıkça azalır. Saygı daha hızlı düştüğünden belirli bir noktadan sonra saldırganlık dürtüsü daha güçlü hale gelir. İşte bu noktadan sonra çocuk kızgınlığını ifade eder, açığa vurur. Açığa vurulan saldırganlığın gücü iki heyecanın kesiştiği noktadaki yüksekliğe bağlıdır. Engellenmenin gerçek kaynağına saldırılmamasının tek nedeni onun ulaşılmazlığı ise saldırganlık ondan sonraki en iyi, aç parantez ona en çok benzeyen kişiye yöneltilecektir. Dolayısıyla eğer çocuk saldırganlık duygularını kasabadan ayrıldığı için babası üzerinde açığa vuramazsa annesine saldıracaktır. Annesi babasına en çok benzeyen kişidir. Ona da saldıramazsa ağabeyine, sonra kız kardeşine saldıracak ve sırayı böylece izleyecektir. Babasına karşı duyduğu kızgınlık ölçekteki sıralarına göre bu insanlara doğru yön değiştirecektir. Daha karmaşık ve belki de en iyi bilinen bir durum, kurbanı kendisini tutmaya zorlayan bazı nedenler yüzünden saldırganlığın anlatım bulamadığı durumdur. Örneğin, eğer babasına saldıramayacak kadar saygı duyuyorsa, bu saygı saldırganlık dürtüsü gibi bir işlev görür. Engellenme kaynağına zarar verme iç tepisi, diğer insanlara genellendiği gibi kaynağı olan saygıda genellenir. Saldırganlıkta olduğu gibi bir kişi kaynağı ne kadar benzerse ona karşı duyulan saygı da o kadar yüksek olacaktır. Bu durum yukarıdaki çizelgede noktalı çizgiyle gösterilmiştir. Çocuğun en çok saygı duyduğu kişi babasıdır. Annesine daha az, kız kardeşine daha az saygısı vardır. Komşu çocuğuna ise hiç saygısı yoktur. Bu durumun önemli bir özelliği saygının saldırganlık iş tepisinden daha hızlı düşmesidir. Bu da eninde sonunda şekil 6-2'deki iki çizginin bir noktada kesişmesi anlamını taşır. Saygı saldırganlık iş tepisinden güçlü olduğu sürece birey kendisini tutacaktır. Saldırma eğilimi saygıdan daha güçlü duruma geldiğinde birey saldırganlığını açığa vuracaktır. Bu nedenle şekil 6-2'de erkek çocuk annesine karşı saygısı ona saldırma iş tepisinden daha güçlü olduğu için annesine ya da kendisinden büyük erkek kardeşine saldırmayacaktır. Fakat kız kardeşi babasından yeteri kadar farklıdır. Ona duyduğu saygı göreli olarak düşüktür ve saldırganlık iş tepisinin gücü açısından ise kız kardeşi yeterince babasına benzemektedir. Dolayısıyla çocuk babasına vurmaya istekli değildir. Dolayısıyla kız kardeşine sözel saldırganlıkta bulunabilir. İki eğilimin parantez içinde saygı ve saldırganlık, göreli güçleri saldırganlığın hedefinin kim olacağını ve ne kadarlık bir saldırganlığın açığa vurulacağını belirleyen etmenlerdir. Saldırganlık iç tepisi hemen hemen saygı kadar güçlü olduğunda şekil 6-2'de iki çizgi daha çabuk kesişecek, saldırganlığın hedefi gerçek kaynağa çok benzeyecek ve açığa vurulan saldırganlığın düzeyi çok yüksek olacaktır. Saygı saldırganlık duygularından daha güçlü olduğunda hedef gerçek hedeften oldukça farklı olacak ve çok az bir saldırganlık açığa vurulacaktır. Benzerlik boyutu dediğimiz örnekteki kadar basit olmak zorunda değildir. Bunu belirtmekte yarar vardır. Bir toplumdaki saldırganlık büyük ölçüde karmaşık ve çok ayrıntılı boyutlar üzerinde yön değiştirmeden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin birçok ergen ana babalarına karşı kızgınlık duyguları beslemek eğilimindedir. Ana babalar ailede güç kaynağıdırlar. Yetki yani otoritedirler. Ve kaçınılmaz olarak çocuklarının arzularını engellemek zorundadırlar. Dolayısıyla kızgınlık duyguları uyandırırlar. Bazı durumlarda bu kızgınlık ergenlik başkaldırıları ve aileden kopmalarla ana babaya karşı doğrudan ifade edilir. Ancak birçok durumda yetkiyi temsil eden diğer insanlara doğru yön değiştirir. Ergenler ana babaya aile ya da arkadaşlık bağları ile bağlı kişileri seçmek zorunda değildirler. Okul yöneticileri ölçüde uymaktadırlar ve saldırganlığın olası hedefleri arasındadırlar. Yön değiştirme bir hedef benzerliği boyutu üzerinde olabileceği gibi bir tepki boyutu üzerinde de gerçekleşebilir. Davranışlarını yanlış yorumladıkları için Washington Basın Birliği'ne kızan ABD Başkanı'nı düşününüz. Onlara doğrudan saldırmaktan bayağı çekinebilir. Çünkü kendisine karşı daha da acımasız olmalarından ve şimdikinden daha da az sevilmesine neden olabileceklerinden korkmaktadır. Fakat arkalarından küçümseyici yorumlar yaparak, Beyaz Saray kabullerine çağırmayarak, basın odasında onlar için ayrılan telefonların sayısını azaltarak, basın toplantılarına davet etmeyerek ve benzeri yollarla onlara dolaylı yollardan saldırabilir. Bu tepkilerden hiçbiri duyduğu engellenmeye karşı doğrudan bir saldırganlık eylemi değildir. Saldırganlığa daha belirsiz, daha ince ve örtülü biçimlerde yön değiştirir. Gerçekte saldırganlığın böylesi dolaylı biçimlerine sık sık başvuran kişileri niteleyen bir deyim vardır. Edilgen saldırgan kişilik. Danışteiner tarafından yapılan bir dizi çalışmayı tartışmış bulunuyoruz. Zenci hedeflerin karşılık verebileceklerinden korkan beyaz denekler doğrudan saldırganlığı artırmaktan çekinmişlerdi. Tersine sorumluluğu kendilerinden çok araştırmacıya yüklenebilecek dolaylı saldırganlığa yönelmişlerdi. Bu tür yön değiştirmenin diğer bir örneği, sınırın ötesinden sık sık top ateşlerine hedef olmuş İsrail çocukları üzerinde yapılmış bir çalışmadan gelmektedir. Ziv Kruglanski ve Schulman 1974, top ateşine tutulmuş yerleşim merkezlerinden çocukları, hiç top ateşine tutulmamış merkezlerden çocuklarla karşılaştırdılar. Bu çocuklar, savaşa karşı tutumlarında militarizmin derecesi bakımından ya da düşman gerillalara karşı açık saldırganlık tutumlarında bir farklılık göstermediler. Fakat örtülü olarak daha saldırgandılar. Düş yani rüya tercihleri, savaşta yengiyi daha sık desteklediklerini, engellenmeye karşı tepkileri ölçen bir projektif testte başkalarına karşı daha fazla saldırganlık tepkilerine başvurduklarını gösterdi. Suçlu arama ya da günah keçisi seçme. Yön değiştirmeye, engellenme ya da rahatsızlık kaynağına saldırılamadığı zaman başvurulur. Ancak engellenmelerin kaynağının görülebilir ve kimliklenebilir olmadığı zamanlar vardır. Bir adamın evine yıldırım düşer, şehirler arası bir yolda arabasının lastiği patlar, ekonomik çöküntü dönemidir, işini kaybeder. Kızgınlık ve saldırganlık duyar, fakat ortada açıkça suçlu biri yoktur. Bu koşullar altında saldırganlık duygularının üzerine kanalize edebileceği bir şamar oğlanı bulma eğilimi görülmektedir. İnsanlar güçlük ve sıkıntıları için suçlayabilecekleri bir kurban ararlar. Kurbanın seçimi bir dizi etmene bağlıdır. Çocuklar bazı insanlara karşı saldırgan olmanın diğer bazılarına karşı saldırgan olmaktan daha kabul edilebilir ya da tehlikesiz olduğunu öğrenirler. Belki de yaşamın ilk yıllarında kendilerinden daha büyük ve güçlü birisi ile dövüşe girmemeyi öğrenmektedirler. Zira ne zaman böyle bir kişiyle dövüşseler sonuç genellikle kötü olmaktadır. Dolayısıyla en iyi kurbanların güçsüz, karşılık veremeyecek ve öç alamayacak kişiler olduğunu öğrenirler. Ek olarak bu toplumsal olarak onaylanmış hedefler çocukların hangi alt kültürün üyesi olduklarına bağlıdır. ABD'nin Illinois eyaletinde Cicero kasabasının ya da Arkansas eyaletinde Little Rock kasabasının beyaz işçi alt kültüründe zenciler en çok tercih edilen saldırganlık hedefleri olarak görülmektedir. Kaliforniya'da San Jose'nin benzer bir alt kültüründe Meksikalılar ya da Doğulular seçilebilir. Başka yerlerde Katolikler, Yahudiler, Okiler, Polonyalılar, Türkler ya da Amerikalılar saldırganlık hedefleri olarak seçileceklerdir. Bazı zenci alt kültürlerinde de genel olarak beyazların saldırganlık hedefi olarak kabul edildiği görülmektedir. Çocuklar ana babaları ve alt kültürün geri kalanları bu rol için kim seçmişlerse ona karşı diğerlerine karşı olduğundan daha fazla saldırganlık göstermeyi öğrenmektedirler. Saldırmak için genel nüfus içerisinden birisini rastgele seçmek zordur. Çünkü o kişi bunu hak etmek için hiçbir şey yapmamıştır. Ancak eğer kurban olacak kişi kendisini nüfusun geri kalanından ayıran bir özelliğe sahipse seçim o kadar zor olmayacaktır. O herkes gibi değildir, belirgin bir biçimde farklıdır. Sonra o ya da ait olduğu alt grubun bütünü saldırı için seçildiğinde insanlar sorunları için bütün dünyayı değil, özgür ve belirgin bir grubu suçladıklarına inanırlar. Kurbanların çoğu durumda belirgin ve farklı bir özelliğe sahip olmaları gereğinin önemli diğer bir nedeni insanların kendilerinden farklı olanlara genellikle kuşkulu ve biraz da düşmanca bakmalarıdır. Çekiciliği tartışırken de gördüğümüz gibi benzememek sevilmemeye yol açar. Yalnızca farklı olma gerçeği ne bakımdan farklı olunduğuna bakılmaksızın olumsuz bir tepkiye yol açar görülmektedir. Grup üyeleri öteki üyeleri üye olmayanlardan daha iyi davranırlar. Çünkü kendilerini diğer üyelere daha yakın hissederler, onlar hakkında daha çok şey bilirler, kendilerini onlara daha bağlı hissederler ve benzeri. Fakat farklı insanlara karşı gösterilen kuşku ve saldırganlık, grup bağlılığına bir tepki olmaktan daha ileri bir şey gibi görünmektedir. Farklı insanlara karşı kötü davranma yönünde genel bir eğilim görünmektedir. Friedman ve Dab 1968 tarafından yapılan bir deney bu olguya açıklık getirmiştir. 6 denek kendilerine kişiliklerinin çok iyi bir göstergesi olduğu söylenen uzun ve karmaşık bir kişilik testinden geçtiler. Bundan sonra her deneye üzerinde gruptaki herkesin test puanlarının bulunduğu bir kağıt verildi. Kağıdın üzerinde ayrıca kendilerine benzer daha büyük bir denek grubuna ait puan dağılımı bulunmaktaydı. Bu kağıtlar üzerinde deneklerin yarısına puanlarının gruptaki diğer üyelerinkinden ve ayrıca daha büyük gruptaki kişilerin çoğununkinden farklı olduğu söylendi. Puanlar 5 ölçek üzerinden verilmişti ve 5 ölçeğin 5'inden de çoğunluktan farklı puanlar aldıkları görülüyordu. Deneklerin diğer yarısı ölçeklerin ortasında ya da ortasına yakın bir yerinde puanlar aldılar. Amaç bazı deneklerin farklı olduklarını, bazılarının da farklı olmadıklarını hissetmelerini sağlamaktı. Ek olarak tüm deneklerin diğerlerinden birisinin çok farklı olduğuna inanmaları sağlandı. Puanları tutarlı olarak çok farklıydı. Böylece her denek grubun kendisi 4 farksız ve 1 farklı denekte oluştuğunu görüyordu. Puanlar bir harf kodu ile gösterildi ve denekler yalnızca kendi harflerini biliyorlardı. Hangi puanın kime ait olduğunu bilmiyorlardı. Bundan sonra araştırmacı deneyin ikinci bölümünün bir öğrenme testinden oluştuğunu açıkladı. Deneklerden biri öğrenci rolü oynarken diğerleri yargılayıcı olacaklardı. Öğrenci bir yaratıcılık testine iyi ve orijinal tepkiler vermeye çalışacaktı. Diğerleri bu tepkilerin iyi olup olmadığına karar vereceklerdi. Belirli bir tepkinin iyi olmadığına karar verdikleri her durumda öğrenciye şiddetli bir elektrik şoku verilecekti. Araştırmacı kimin öğrenci olacağının kendisi için önemli olmadığını ve buna genellikle grubun karar verdiğini söyledi. Sonra her denekten diğerlerini öğrenci olmalarını ne kadar istediğine göre sıralaması istendi. Diğer bir deyişle denekleri çok tatsız ve acı verici bir görev için diğer üyelerden birinin numarasını seçme fırsatı verildi. Veriler çizelge 6-6'da görünmektedir. Çizelge 6-6 farklı ve farksız deneklerin şok ve ödül için farklıyı seçme dereceleri. Seçimi yapan denek farklı olduğunda şok için 2.18, ödül için 3.37. Seçimi yapan denek farksız olduğunda şok için 3.91, ödül için 2.82. Not, rakamlar 1 ile 4 arasında bölmelenmiş bir ölçekte ortalama sıralamalardır. Rakamlar büyüdükçe farklarının daha fazla seçildiğini göstermektedirler. Kaynak Friedman ve Dobb'dan 1968 uyarlanmıştır. Farksızların hemen hemen tümü tatsız iş için gruptaki tek farklı deneyi seçmişlerdir. Farklı deneklerse tersi bir eğilim sergilemişler, acı verici rol için bir farksızı seçmişlerdir. Böylece bütün deneklerin kendilerinden farklı birisini seçtikleri görülmüştür. Seçtiklerinin kendilerinden hangi bakımlardan farklı olduğu konusunda hiçbir şey bilmemelerine karşın böyle davranmışlardır. Farklı insanları seçme eğiliminin tümüyle ayrımsız olmadığına dikkat etmek gerekir. Bu aynı durumdaki deneklerden iyi para kazandırabilecek bir rol için birisini seçmeleri istendiğinde farklı birisinden çok kendilerine benzeyen birisini seçme eğilimi göstermişlerdir. Dolayısıyla farklıları yalnızca tatsız iş için seçmekle kalmamışlar, aynı zamanda onları iyi bir iş için seçmekten de kaçınmışlardır. Kurban aramanın neden önyargının temellerinden birisini oluşturduğunu şimdi görebiliriz. En iyi kurbanlar zayıftırlar, farklıdırlar ve kolaylıkla ayırt edilebilirler. Bunlar hiç değilse ABD'de önyargı için başlıca hedef olan gruplara özgü niteliklerdir. Amerikalı zenciler bütün bu nitelikleri paylaşmaktadırlar. Beyazlardan daha yoksul ve daha az eğitilmiş, dolayısıyla daha zayıftırlar. Ayrıca beyaz çoğunluktan belirgin bir biçimde farklıdırlar. Katolik ve Yahudiler deri rengi gibi belirgin ve çarpıcı bir özellikle Protestan çoğunluktan kolaylıkla ayrılamazlar. Fakat farklı isimler taşımak, farklı ulusal kökenlere sahip olmak ve en önemlisi farklı dinsel uygulamalar yapmak eğilimindedirler. Kurban arayıp bulmanın, önyargıların tek ve hatta temel nedeni olduğunu söylemek istemiyoruz. Fakat onlara yol açan mekanizmalardan biridir. Bunu belirtmek istiyoruz. Yukarıda değindiğimiz gibi ana baba ya da akranlardan uygun saldırganlık hedeflerini öğrenme, önyargıları kuşaktan kuşağa canlı tutan temel etmendir. Günah keçisi bulma, önyargının daha başlangıçtan nasıl başladığını açıklamanın bir yolu olabilir. Laboratuvarda gözlenen saldırganlık. Boşalma kuramına göre saldırganlığı açığa vurma kızgınlık duygusunu azaltır ve sonuç olarak daha sonraki ve daha ileri saldırgan davranış olasılığını azaltır. Boşalma denencesinin en açık ve en doğrudan biçimini daha önce tartışmıştık. Bu denenceye göre engelleyene karşı doğrudan saldırgan karşılık, parantez içinde fiziksel ya da sözel, gelecekteki saldırgan davranış düzeyini düşürür. Fakat başka, daha doğrudan saldırganlık biçimlerinin de kızgınlığı azalttığı düşünülür. Bu durumlarda saldırganlığın gündüz rüyası ya da düşlem yoluyla azaltıldığı varsayılır. Bazen kişi doğrudan ve etkin olarak gündüz rüyalarına girer. Böyle bir durum daha önce değindiğimiz Feuerbach'ın bir çalışmasında görülmüştür. 1955. Bu çalışmada kızdırılan deneklerin saldırganlık içeren manzaralardan oluşan projektif test uyaranları hakkında öyküler yazdıktan sonra saldırganlıklarının azaldığı görülmüştür. Leakin 1974 bir araştırmasında saldırgan denekler düşmanca karikatürlere baktıktan sonra daha az saldırgan davranmışlardır. Burada da gündüz rüyasında saldırganlık yoluyla boşalma söz konusu idi. Fakat boşalma denencesinin hala bir başka şekli vardır. Buna göre kızgınlık duygusu başka insanları saldırgan davranırken gözlemekle de azaltılabilir. Diğer bir deyişle insanlar kendilerini saldırganın yerine koyarak saldırganlıklarını azaltır ve tıpkı saldırgan davranışta kendileri bulunuyormuşçasına kızgınlık duyguları azalır. Boşalma görüşünün bu türünü Yunan trajedisinin amaç ve etkisini tartışırken Aristo ortaya atmıştır. Dinleyiciler bir oyunu seyrederlerken bir dizi değişik heyecanı yaşarlar. Örneğin kahramana hakaret edildiğinde doğrudan olaya karışmamalarına karşın kendileri de kızarlar. Bu kızgınlık davranışlarını doğrudan etkilemez. Yani hakaret edene hakaret etmezler. Bunun yerine kendilerini kahramanın yerine koyarak ve onun davranışları aracılığı ile düşmanlıklarını ifade ederler. Aristo'ya göre bu uyarılma ve heyecan ifadesi heyecanın ortadan kalkması ya da boşalması ile sonuçlanır. Bununla da seyircilerin gelecekte aynı heyecanı duymaları olasılığının azaldığını anlatmak istemiştir. Eğer Albee'nin Kim Korkar Virginia Woolf'tanı gibi insanlar arasında sonsuz bir sözel atışma zincirini canlandıran bir oyunu seyredersek, biz kendimiz her türlü kızgınlık duygu ve iç tepisinden boşalmış oluruz. Bu denenci ya da görüşün toplumsal önemi büyük olabilir. Birçok toplumsal eleştirmen geçmiş yıllarda televizyon ya da filmlerdeki şiddetin onları seyredenlerde saldırganlığı artırdığından yakınmıştır. Boşalma kuramı bunun tersi bir kestirmede bulunmaktadır. Başkaları arasındaki şiddet ve saldırganlığı seyretme, gerçekte kızgınlık duyguları içinde olanların bu duygularını azaltacaktır. Bunların hangisi doğrudur? Saldırganlığın gözlenmesini içeren durumlarda boşalma kuramının en güçlü taraftarı Feuerbach'tır. Feuerbach kızdırılmış ve kızdırılmamış deneklere ya çok şiddetli geçen bir boks maçı filminin ya da nötr bir filmin gösterildiği öncü bir deney yaptı. 1961. Filmden sonra yapılan saldırganlık ölçümleri boks filmini seyretmenin kızdırılmış deneklerde saldırganlığı azalttığını, kızdırılmamış deneklerde ise biraz artırdığını gösterdi.